Balçiçek İlter ve Cenk Girginol ile Kahve Bahane başlıyor.
Herkese merhabalar, ben Balçiçek İlter.
Merhaba, ben Cenk Girginol.
Karşınızdayız, Kahve Bahane sohbetleriyle karşınızdayız. Biz bir süredir sevgili Cenk'le birlikte Kahve Bahane sohbetlerini yapıyoruz. Daha çok sahada yapıyoruz, değil mi,
evet,
Cenk?
Evet, bu ilk podcast'imiz oldu böyle. Evet. Başladık, çok keyifli geçeceğini düşünüyorum
İnşallah. Ben. İnşallah, şöyle ki biz Kahve Bahane niye dedik? Çünkü Kahve Bahane aslında gerçekten bahanedir kahve içmek. Hep söylüyorum, canınız sıkıldığında da gelin bir kahve içelim dersiniz dostum. Dostunuza, arkadaşınıza, sevgilinize ya da çocuğunuza, keyifli olduğunuzda da gel bir kahve içelim dersiniz. Dedikodu yapmak istediğimizde de Cenk yaparız biz zaman zaman. Evet. Dedikodu yapmak istediğinizde de kahve bahane olur. Yani kahve hep bahanedir.
Evet, yani kahve bir sohbetinde, bir şeylerin düzeltilmesinde, belki de psikolojik etkenlerinde de hep bir bahane oluyor. Oradaki asıl nokta herhalde şey, kahvenin bahanesiyle insanların dertleşmeleri, bir şeyleri paylaşabilmeleri, aynı masada toplanabilmeleri güzel bir bahane.
Şimdi sosyalleşme yerleri de, şimdi karşımda oturan Cenk Girginoz, canım arkadaşım, kahve deyince Türkiye'deki en ünlü uzmanlardan gerçekten de. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. 3 tane çok güzel kitabı var kahve üzerine. Çok ciddi markaların, ciddi kahve markalarının danışmanlığını yapıyor. Aynı zamanda kahve workshopları düzenliyor. Biz de bir süredir benim anlatıcılığımla onun o kahve bilgisini birleştirerek sizlere bir şeyler sunuyoruz dışarılarda. Dediğimiz gibi bu ilk podcast, o yüzden biraz girişi uzattım. Ama sevgili Cenk, şöyle başlayalım mı? Kahve dedik, sosyalleşme.
Evet.
Dönüp bakalım biraz kahvenin çıkışına ve Türkiye'de nasıl çıkmış ya da bu topraklarda, Türkiye demek belki yanlış, Osmanlı'ya mı gitmek
tabii
lazım ya da daha mı öncesine? Biraz anlatsana, nasıl o sosyalleşmeler?
Yani sosyalleşme açısından, yani çok basit girişle söylersek, Yemen'in fethiyle beraber Osmanlı topraklarına giriyor 1517'de ve sonrasında da 1543'te saraya geliyor. Bu iki tarih bizim için önemli. Hani kahvenin, daha doğrusu Türk kahvesinin de, aynı zamanda içilen bu kahvenin de 500. yılı Türk kahvesi anlamında bakarsak. 1554'te ilk kahvehane açılıyor. Dünyanın ilk kahvehanesi. Ve arkasından büyüyen bir kahvehaneler zinciri var.
1554'te ilk nerede açıldı?
İlk Eminönü'nde, Tahtakale'de.
Yani biz kahvenin ilk sosyalleşmesinin yeriyiz aslında İstanbul'da.
Tabii 1554 ilk başlangıç.
Evet.
Ve dünyanın ilk kahvehanesi olması, bu topraklardan çıkması o anlamda önemli. Tabii kahvehaneler çoğalıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde de var. Hmm. Çok kısa zamanlarda yüzlü rakamlara geliyor ve onlar kendi aralarında böyle çeşitlere ayrılmaya başlıyorlar. Bunlardan işte mahalle kahvehaneleri en önemli kısmı oluşturuyor. Bizim şu anda da hala Anadolu'da özellikle köylerde toplanma merkezi olarak olan, o dönemlerde de insanların birbirleriyle ikili ilişkilerini, sosyal ilişkileri kurdukları yerler.
Şimdi onlar öyle ama evde de kahveler pişiyor galiba, değil mi?
Tabii,
çünkü haremden galiba kahve birazcık geliyor kadınlara da.
Tabii yani haremin ve Osmanlı Sarayı'nın kahveye inanılmaz bir bakış açısı var. İşte Hürrem kahvesi diye, Hürrem Sultan'ın bile kahveleri var ve saraya olan Yemen'den kahve alımlarının faturaları hala Topkapı Sarayı'nda sergileniyor.
Cenk, geçenlerde Nurbaş Nur'la sohbet ediyorduk. Nurbaş Nur biliyorsun kaşığın tarihini anlatıyor.
İnanılmaz.
Ve müthiş bir kadını. Bir gün bugün buraya konuk alabiliriz diye düşünüyorum. Ve Nur çok tatlı bir şey anlattı. Şeyde, saray her hükümdarın ya da işte yönetenin özel kaşıkları varmış.
Evet.
Ve gözdelerinin isimlerini verirlermiş o kaşığa. Düşünsene, ben bugün Hürrem'in ismiyle yemek yiyeceğim falan. Acayip, hem erotik, hem tutku,
evet,
dolu, hem de bir taraftan çok hoş. Hatta belki de böyle kahve şeyleri bile vardır.
Fincanları da vardı.
Vardır.
Her padişahın kendi tuğralarıyla ve kendi dizaynlarıyla diyelim, yeni isimle, fincanları da vardı.
Kahve falının da hatta aslında Avrupa'ymış. Avrupa'dan çıkmış kahve falı diye
kahve falı ilk bakan Floransa, Tamponelli.
Floransa değil mi? Evet.
Ama Osmanlı Sarayı'nın içerisinde de harem kısmında işte cariyelerin söyleyemedikleri şeyleri söylemeleri için kullandıkları bir araç. Ama tabii biz, yani dünyadaki herkes herhalde fala bir inancı var. Daha doğrusu umutlanmaya belki de inancı var. Kahve falı saraydan, haremden sanki çıkmış gibi gözükse de bir sebeple, ama evlerde daha fazla.
Evlerde tabii ki daha fazla. Ben şey diye düşünüyorum, yani kadınların söyleyemedikleri var kuşkusuz, ama bir taraftan da düşünsene, haremin içindesin ya da evler desin. Hadi erkek sosyalleşiyor bir şekilde.
Evet.
Ama kadın hep kadın kadına ve bir şey yapması lazım. Bir konuşması lazım. Kitap desen bir tarafa bırak. Televizyon yok. Dijital medya yok. Cep telefonu yok. Bir şey yok yani, değil mi? Bir şekilde sosyalleşip ve oradaki görüntülere bakarak bir şeyle hayal kuruyor aslında kadın. Son derece etkileyici bence.
Yani hayal kuruyor, ama kahve falının da, ben sevgili Osman Serim'den de bunu öğrenmiştim, kahve falının bakılma kriterleri de var. Mesela kahve falında asla kötü bir şey söylenemez. Yani bu da bir kriterler arasında.
Görünce kapatırlarmış değil mi?
Yani onun gibi herhalde.
Hani böyle ölüm bölüm görünce kapatırlarmış. Bu fal çıkmadı falan derler.
Yani yarı kötü diyeceğimiz şeylerde bile bir umuda bağlama var. Hani bir sıkıntı görüyorum ama 3 vakte kadar da bu bitecek gibi. Bir cümleyle.
Evet. Ben de olumlu olmamız lazım.
Psikolojik yani. Terapi diyorum yani evet. Psikologlar alınmasınlar ama çok rahat bir terapi olabilir belki de.
Yok bence çok güzel bir terapi. Birbirine dokunarak bir şekilde inanıyorsun, ümitleniyorsun. Kesinlikle. Vesaire. Bir taraftan da kahveni içiyorsun değil mi?
Tabii.
Şimdi dönelim kahvenin öyküsüne. Şimdi bu topraklardan çıktığını söyledik. Tabii insanları şaşırtıyordur biz bunu söyleyince. Yemen'den geldi, Avrupa'da ilerledi falan. Halbuki Avrupa'ya bizden gitti değil mi?
Tabii
Cenk?
Bizden gitti. Yani
anlatsana ben o hikayeyi seviyorum ve sana sürekli anlattırıyorum. Lütfen anlat.
Üç farklı kanadı var. Hani işin en öne çıkanlarına baktığımızda. Venedik birinci kanat. Venedik'e gidişte hatta Nurbanu Sultan'ın Venedikli oluşu. Hatta onun hikayesi beni çok böyle cezbeder. Venedikli önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen esir düşüyor. Daha sonra 2. Selim'in eşi oluyor ve o dönemde Osmanlı ile Venedik arasındaki çok önemli ticaretinde bağlayıcılarından bir tanesi oluyor.
Ne garip hikayeler ve ne garip dramlar. Hepsi birer tane film olur, kitap olur düşündüğüm
evet, evet.
zaman.
Yani güzelliği ve aklıyla cezbediyor herkesi sarayın içerisinde. Ama 2. Selim de bu konuda inanılmaz bir karakter. Türk musikisine kazandırdığı inanılmaz. Eserler inanılmaz. Tabii, ya bu ayrı bir konu. Ayrı bir podcast.
O da
ayrı olabilir.
Doğru söylüyorsun.
Venedik birinci kanat, ikinci kanat Süleyman Ağa hikayesini Fransa, üçüncü kanatta herkesin bildiği meşhur o hayvan yemi zannedilen ikinci Viyana kuşatmasında Osmanlı casusu olan Kolsiçki'nin aldığı ve Viyana'da da işte şu anda da hala devam eden Blue Bottle kahveyi açtığı ve Viyana'ya geçtiği hikaye. Hı. Hatta o caddenin ismi de hala aynı onun ismiyle idame ettirilir ve bir Osmanlı kıyafetiyle bir kahve yapar. Bir heykeli de o caddenin başında yer alır.
Öyle mi? Bak o heykeli görmemiştim. Çok ilginç yani. Daha ne diyelim adamlar yani, bizden nasıl korkmasınlar değil mi?
Tabii o dönemde açılan o kafeler. Hmm. Fransa'da hala Cafe Procop çok eski, en eskilerden. İngiltere'de Londra'da bir penny'e kahve satıldığı için penny kahveleri, kafeleri deniyor. Üniversitelerde özellikle o dönemdeki yapıların içerisinde. Ama kahve bağlayıcı oluyor. Yani buradaki en önemli nokta bence o. Zaten padişahların da Osmanlı'da yasaklama sebepleri o. Yani o insanların birbirleriyle o kadar rahat iletişim kurmaları. Demin de bahsettiğin gibi yani televizyon yok, elektrik yok, sosyal medya vesaire yok. Evet. Ne konuşacaklar? Bir şekilde iş siyasete, devlet yönetimine, devleti eleştirir noktalara ve isyanların başlıklarına doğru götürüyor işi. Bunun için de tehlike olarak görülüyor ama bunu diğer anlamda algılarsak da mesela bilim adamları ya da edebiyatçılar, fikir üretici insanlar aynı kafelerde veya kahvehanelerde toplandıkça eser ya da teorilerini geliştirebiliyorlar.
%100 öyle ama bak şimdi bir bakarsan düşünen insan beraber geldiğinde, buluştuğunda tabii ki siyaset çıkıyor. Siyaset çıkmaması mümkün değil. Yani tabii ki şiirlerde çıkıyor, ne bileyim kitaplarda çıkıyor. Baksana Fransa'ya. Yani evet. Bütün kafelerden çıkmıştır revolüsyon. Öyle düşün
kesinlikle.
Yani.
Kesinlikle. Buradaki isyanlarda da o dönemde tulumbacı kahvehanelerinden özellikle çıkan isyanlar var. Ve Yeniçeri ocaklarının kapanmasına sebep oluyor. Yani
hep
çok
bu kahve.
Çok hep
kahve. Bak hep kahve yüzünden oluyor. Bu arada biz de şahane bir kahve içiyoruz. Ben Americano tercih ettim. Sen ne içiyorsun?
Ben de Amerikan. Ben sütlü ve aromalı içemiyorum.
Ben de ama sütlüler de çok ilerledi değil mi? Çok...
İlerledi. Yani o benim senelerdir hep böyle ikilemde kaldığım bir konu. Biz Türk kahvesi toplumu olarak gelip yani sert, yoğun ve sade tatları seven bir toplumken bu espresso bazı kahvelerde bütün zincir kahvecilere ve diğer noktalara baktığımızda sütlülerin daha çok gittiğini görüyoruz. Yani biz sütlü tatları daha çok seviyoruz.
Çok seviyoruz evet. Çok doğru. Bunu ayrı konuşuruz. Bence Americano'yu bir konuşalım ama çok güzel bir kahve içiyoruz. Onu da söylemek istedim arasında. Şimdi bir de Papa'nın yasaklaması var değil mi kahveyi?
Tabii İtalya'ya gittiğinde şimdi Osmanlı'yı biz eleştirdik. Yasakladılar. İşte devlet erkanı bundan rahatsız oldu dedik ama haliyle devlet yönetimi olan bütün ülkelerde aynı problem var ve Papa'da da Müslüman içeriği diye yasaklaması var. Arkasından çok kısa bir süre içerisinde de sadece böyle güzel bir içeceğin Müslümanlar tarafından tüketilmesi çok adaletli değil
yani
diyerek.
Yani dönüşüm bu kadar hızlı. Bir şey olabilir mi yani? Hani sonra neredeyse Müslüman olacak kahve için.
Ama ben şey hikayelerini daha çok seviyorum. Yani biraz da tarihi sevdiğimdendir herhalde ama kahvenin ilk Osmanlı döneminde yasaklanma süreci hani böyle o kadar zorlanmış ki o hikayelerde. O dönemdeki Şeyhülislam'dan ilk önce kahveler tek bir tasta elden ele dolaştırılarak içiliyordu. Ve kahveyi sunan kişiler de saki deniyordu. Şimdi aynı anda içkinin zaten günah olduğu, haram olduğu bir dini toplumun içerisinde bunu onunla bağdaştırarak yasaklamaya kalktılar. Ondan sonra o yasağın karşısında dendi ki ha Hayır. Bu sabaha kadar zikirlerde ya Allah denirken o dönemdeki özellikle Sufi tarikatı ve diğer tarikatlarda da bu yasak olamaz. Oradan ilerleyemedi. Arkasından camiye gidemez oldular, evlere gelemez oldular dendi. Hayır, öyle bir gerçeklik de yoktu. En son artık Şeyhülislam Ebu Suud Efendi meşhur, kömür derecesine kadar kavrulan yiyecek ve içeceklerin içilmesi caiz değildir dedi. Bakın haram demiyor, yasak demiyor.
Caiz çünkü dese, değildir.
Bu sefer
Şeyhülislam'da
kutsal kitapla çelişecek, onu da biliyor. Evet. Sonra işte o meşhur Bostanzade Efendi ünlü fetvasında bu kömür derecesine kadar kavrulmuyor diyerek o fetva ile yasağı bitiriyor.
Yani ne kadar ilginç değil mi? Ve sonrasında da kahve baya baya yayılıyor. Peki Avrupa'da başka bir hikaye daha var Fransa'da değil mi?
Yani Fransa'daki hikaye.
Sevdiğim hikayeler ard arda anlattırıyorum Cenk'i ama çok sevdiğim hikayeler gerçekten. Yani
Süleyman Ağa'nın hikayesinde çok böyle uzun uzun anlatılabilir ama kısaca böyle özetlemek gerekirse Fransa ile Osmanlı arasındaki bir sorundan dolayı Osmanlı bir elçi
gönderiyor. Çok özetleme, güzel anlat. Çok güzel hikaye o. Bak çok güzel. Yani hakikaten çok kitaplarda olan.
Efendim, evvel zaman içerisinde.
Bence de böyle anlattı.
Fransa ile Osmanlı arasında bir sıkıntılar var. Elçilerle alakalı bir sıkıntı, yanlışım yoksa. Ve Osmanlı padişahı diyor ki sen ekibinle beraber git ve bu sorunun neden kaynaklandığını bir bul, bir yokla. Tabii Fransa bunu Osmanlı'nın geri adım attığını varsayarak.
Bak geliyorlar diyor. Bak, geliyorlar diyor. Bir şey isteyecekler.
Bir hatta Ermeni kahve ustası da var o ekibin. Yani 10-12 kişilik bir ekip değil, yanlışım yoksa. Neyse Toulon Limanı'na geliyorlar. Toulon Limanı'nda bir devlet töreniyle karşılanıyor. İnanılmaz bir şatafat. Ve onları Fransa'nın çok az dışında bir yerde misafir etmeye başlıyorlar. Ama bu sıra Fransa sarayı da böyle altınlarla şeylerle süsleniyor. Şatafatla süsleniyor. Hatta işte kralın kıyafetleri altın ipliklerle dikiliyor. Hani gücümüzü iyice gösterelim Osmanlı'ya. Diz çöktü.
Versay'ın dışında mı oluyor acaba bu?
Büyük ihtimalle.
Muhtemelen.
Bölgeyi hatırlamıyorum. Bölgeyi biliyordum ama şu an aklıma gelmedi. Süleyman Ağa'da bu 2-3 aylık bekleme sürecinde dinleyiciler Google'a yazdıklarında çok gördükleri belki de çok ünlü bir fotoğrafı görecekler. Süleyman Ağa böyle Osmanlı kıyafetleriyle elinde bir kahvedanla bir ibrikle
döküyor değil mi?
Kahve ikram ediyor Fransa sosyetesine.
Evet.
Ve kahveyi böylelikle Fransızlar tanımaya başlıyorlar ve kahve tanınmaya başlıyor. Sonra sarayın içerisine kabul ediliyor. Aşağılanmayla karşı şey kalıyor. Ama tabii Süleyman Ağa çok zeki. Zaten ünvanı da hoş sohbet nüktedan Süleyman Ağa.
Ne güzel.
İnanılmaz ağzı laf yapan bir Osmanlı insanı ve orada kralı gerçekten rezil ediyor. Yani giydiği kıyafet hakkında yanlışım yoksa söylediği şey hani bunu bizim padişahımız sarayın içerisinde günlük noktada giyerdi. Evet, hani öyle ağırlamalarla değil gibi böyle bir karşılıklı şeyler.
Atışmalar
diyelim. Evet. Ama o sıra orada o topluluğun içerisinde tabii birçok insan var. Sanat dünyasından ve vesaireden dönüyorlar ve Osmanlı gayet kendine emin biçimde topraklara geri dönerken Fransa kralı Türkleri hala hıncını alamamış bir şekilde madara etmek zorunda. Bir şekilde aşağılamak zorunda ve o kişiyi çağırarak bir tiyatro oyunu yazdırmak istiyor. O tiyatro oyununu yazıyor. Halk içinde oynanmaya başladığında halk kralla dalga geçmeye başlıyor.
Hiç kralın beklediği gibi bir oyun çıkmıyor. Değil. Aslında kralın tiyatro sanatçısı diye düşünülen isim o isim. Ama
ki.
Değil aslında.
Yani orada istiyor ki krala birazcık daha ultima şey geçip avantaj sağlayıp bir şekilde Osmanlı'yı aşağılasa
ama. Geçmiyor yani geçmiyor. Ve müthiş bir eser ortaya çıkıyor.
Evet,
kim o?
Molière ve Kibarlık Budalası.
Kibarlık Budalası gelmiş geçmiş bence en iyi. Bakma ben Frankofonum seviyorum vesaire ama bence çok büyük klasiktir. Gerçekten de çok güzel hicivler içerir. Aslında şu anda günümüzde bile var o Kibarlık Budalalarından çok fazla. Hiç öyle krallara gitmeye gerek yok. Gerçekten de bu hikayeye dayanıyor olması da beni çok etkiliyor. Her seferinde sana bunu anlattırıyorum.
Ha, çok güzel. Yani bu hikaye sadece kahve burada bir aracı oluyor. Hakikaten kahve bahane oluyor. Kahve değil belki direkt konu ama kahvenin başlattığı bir akım, onun Fransa'daki yaygınlığı, tabii ki biraz evvel bahsettiğimiz insanların toplanma aracı olmaları, bunların hepsi bir bütün olarak düşündüğünde zincirleme bir reaksiyon yaratmış oluyor burada. Önemli olan da herhalde bu.
Şimdi ben biraz Türk kahvesine dönmek istiyorum. Türk kahvesi sevgili dinleyenler, benim cahilliğime hoşgörü. Ben Cenk'le tanışana kadar Türk kahvesinin, ki bu kadar meraklıyım kahveye, Türk kahvesi diye ölüp bitmiyorum illa onu içerim demiyorum ama tabii ki çok seviyorum Türk kahvesini. Cenk'le tanışana kadar Türk kahvesinin bir çeşit olduğuna inanıyordum. Yani bir kahve çeşidi zannediyordum. Türk kahvesi işte var bizim kahvecilerimiz, ünlü markalar. Onlar bir kahve çeşidinin markaları diye düşünüyordum. Halbuki Türk kahvesi bir kahve çeşidi değil, bir pişirme tekniği.
Evet. Yani bu da aynı diğer kahvelerde olduğu gibi aslında. Çok da ayrılan bir özellik de değil yani, ama kesinlikle söylediğin
benim
doğru.
Benim gibi bilmeyen çok insan, çok var. İnsan var. Yani şöyle söyleyeyim. Bir Nikaragua ya da bir Arjantin ya da bir Kolombiya kahvesini alıp Türk kahvesi pişirebilirsiniz sevgili dinleyenler. Ben evet. bunu bilmiyordum.
Ya ben söyleşilerde çok rastlıyorum. Hatta Türk kahvesinin Türkiye'de yetiştiğini düşünenler de vardı. Yani tabii ki insanları eleştirmek değil buradaki amacımız ama isimden dolayı öyle bir karışıklık var.
Hayır, Türk ama kahvesi, bu bizim Türk cahilliğimiz inan Cenk. Yani bu cahillik diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta Türk kahvesi bir dünyaya şey etmeye çalışıyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Bak Murat Kolbaşı biliyorsun, çok da ortak tanıdığımız, evet, buradan evet. sevgilerimizi iletelim. Türk kahvesini dünyaya tanıtmakta ne kadar etkili, bana çok güzel bir şey söylemişti. Demişti ki bal çiçekçim, dünyanın her tarafını sen de geziyorsun. Senden bir şey rica ediyorum. Bir sürü restorana gittiğin zaman dedi, Türk kahvesi talep et. Dedim ki Murat'cığım yoktur ki. Olsun dedi. Olmasın dedi. Doğru. Sen Türk kahvesi iste, o lüks restoranlar, iyi restoranlar ikinci kez, üçüncü kez istendiğinde onu oraya bulmak zorundalar.
Evet, olmadığını dedi. Bile bile talep etme.
Evet ve bu gerçekten Murat da ben hep her yerde yapar oldum. Benim gibi herkes yapar oldu. Sonuçta Türk kahvesi makineleri de çıkınca sevgili Murat'ın
tabii
ve devamı.
Tabii ben telifini aldım ondan. Onun aldım. Olmadığı bir sahnede hep onunla bitir. O sözcükle bitir.
Öyle
ismini
değil.
Geçirerek.
Öyle değil mi? Gerçekten de o Türk kahvesi makineler girince de herkes Türk kahvesiyle bir şekilde tanış oldu dünyada.
Çok çok ciddi anlamda yaygınlığını arttırmış oluyor.
Yani bizim o yüzden cahilliğimiz diyorum. Bu kadar bunları bilir içerken, falından da geri kalmazken bunun bir pişirme tekniği olduğunun farkında değiliz. O pişirme tekniğinin özelini bize anlatır mısın? Nedir?
Tabii yani orada ufak bir detayı daha söylemiş olayım. Espresso da bir demleme yöntemi.
Tabii.
Filtre kahvede bir demleme yöntemi. Yani markaların neyi neyle karıştıracakları, hangi kahve çeşitlerini, yani dediğin gibi biraz evvel Kolombiya mı, Guatemala mı, Nikaragua mı, hepsinin harmanı mı? Bunların hepsi bir formül ve etken. Ama bunların totalinde bunlar bir demleme. Türk kahvesi ayrılıyor işlerinde. O bir pişirme yöntemi ve dünyanın en eski pişirme yöntemi ve dünyada telvesiyle pişen tek kahve.
İnanılmaz. O yüzden çok güzel.
Ve en ince öğütülen kahve.
Evet.
Yani
evet.
Bu da çok çok çok önemli.
Bir de lütfen yapma tekniğinde önemli bir şey var. Onu da söyle.
Şimdi cezvelerde yapıyorsak tabii başlı başına bir 2-3 tane hata var. Birincisi ölçekli yapmamız lazım. Yani tartarak suyumuzu da kahvemizi de. İkincisi oda sıcaklığında bir su kullanmak burada normal. Yani cezveler için tabii şu an tarifi vermiş oluyorum.
Ve iyi su değil mi? İyi
kesinlikle su. İçme suyu bu hangi ama? Espresso, filtre,
her
Türk
şey için
her
geçerli.
Şey için içme suyu geçerli. Ondan sonraki iki tane yapılan en büyük hata. Birincisi biz onları karıştırdıktan sonra cezveyi ocağa koyduğumuzda bir daha kaşık sokmamamız gerekiyor. Bir karıştırma yapmamamız gerekiyor ki telve dibe çöksün, köpük yukarı çıksın. Yani doğru bir pişirme olsun. İkinci yapılan en büyük hata da kaynama noktasına gelmesi. Dünyada hiçbir kahve kaynamış suyla birleşemez. Espresso da, filtre de, Türk kahvesi de kaynadığı anda acılaşır. Karbonize tatlar gelmeye başlar, yanık tatlar gelmeye başlar. Ve Türk kahvesini biz kaynattığımızda oluşan o kabarcıkları köpük zannediyoruz. Hayır, onlar hava kabarcıkları. Köpük başlı başına kahvenin içerisindeki aromalarla yukarı yükselen şey. İlk kabarma anında cezveyi alacağız. Cezveyi tamam. aldığımızda...
Seni kızımı alacağım Cenk'cim. Öyle derler ya hani güzel kahve yapana hakikaten.
Tabi istemelere biz gidebiliyoruz.
Ya bir şey söyleyeyim. O istemelerde böyle tuz atılır ya hani o şey kahve fincanının içine. O kahve fincanının içine işte ne bileyim gelin atar derler. Ama doğrusu o değil değil mi? Doğrusunu anlatsana. Aslında çok hoş bir ritüeli var onun.
Tabii birçok rivayeti var. Bunun doğruluğunu net olarak söyleyemiyoruz belki. Dayandığı rivayetler olabilir. Net elimizde bir kaynak yok ama ulaşan gelenek, görenek diyelim ritüellerin içerisinde. Evet, şu anda tuz atmanın damadı test amacıyla olduğunu genelde gelin adaylarımız söylüyor. İşte benim attığım tuzlu kahve. Hatta
ona
acı atanlar
ona
var.
Ona rağmen içecek mi?
İçecek. Tabii geçen gün bir Reels'ta gördüm. Çok hoşuma gitti. Damat da çok akıllı. Yarısına kadar içiyor, yarısını da ona veriyor. Bakalım sen de benimle her şeye hazır mısın diye. Orada bir ilginç bir nokta var.
Ama senin bir başka versiyonun daha var değil mi?
Tuz atmada bir saygı göstergesi de var. Bu da rivayetsel ama doğruluğu da bence vardır diye düşündüğüm bir şey. Olmayacağını bildiği bir izdivaçta, kabul edilmeyeceğini bildiğinde ya şekersiz yapılıyor ya da çok eser miktarda tuz atılıyor ki karşı taraf o isteme safhasına geçmesin.
Yani bana sorma diyor kibarca.
Sorma
diyor ki,
ben de
sorma.
Reddetmeyeyim.
Tamam reddetmeyeyim seni, böyle bir kahve içip
misafir
dağılalım.
Olarak ağırlayıp sizi
bence
yolcu ederim.
Son derece kibar. Bence vardır bunun aslı astarı.
Kahvenin ama misafirlikteki kibarlığının başka versiyonları da var.
Var
mesela
mı,
Mırra'da
var?
Kovma kahvesi var. Ha. Yani ismi evet kibarlık değil.
Pek kibar değil.
Kibar değil ama kovma diye geçiyor.
Nedir kovma olunca?
Hadi hanım biz kalkıyoruz diye böyle ayaklandığında misafir ev halkı, oluyor. O zaman bir kahve daha geliyor. O kahveyi böyle mırra zaten o ritüelinde var. Arap kültüründen de geliyor. O mırra da zaten çok küçük miktar. Hani böyle şat atar gibi o mırrayı
yani
girip içiyorlar.
Yani rakıda biz ona yolluk diyoruz.
Yani burada da kavma yolluk, evet.
Peki şimdi beni istemeye geldiler. Biraz cilve yapacağım. Adama bayılmışım. O zaman yok mu bir şey?
O zaman badem atacaksın üzerine.
Ha, nasıl oluyor
böyle
mu? Cilveli
iri,
kahve.
İri iri ama işte onu söyleyecektim onu. Çok
pardon,
hızlı davrandım.
Tabii ben badem cilve atacaksın. Deyince heyecanlandım.
Badem attıktan sonra biraz cilveli cilveli gelip servis edeceksin. Ha,
cilveli yürüyeceksin.
İçin yanına da bir tek kaşık koyacaksın. O tepeleme bademiyle beraber o da bir mesaj
gayet
olmuş olacak.
Güzel. Peki şimdi bir de kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Doğru mudur, var mıdır?
Kahvenin 40 yıl hatırı vardır.
Şimdi oraya geçmeden benim biliyorsun yeni kitabım çıktı, Postmodern Cadılar. Postmodern Cadılar'da 40'ı çıkmak diye bir şeyden bahsediyor. Bilirsin çocuklar, sen de çocuk evet. sahibi olduğun için. 40'ı çıkmak gerçekten mucizevi bir şeydir
evet.
insan hayatında. O 40 sayısı çok kıymetlidir ve bence ilişkilerin de 40'ı çıkması gerekir. Ve ben de bunu uzun uzun anlatıyorum kitapta. Bir sürü şey var orada. Hatta sana bazı bölümlerini şimdi şuradan okuyayım. Mesela bir işi yapmaktan azanan ya da yapmak istemeyen kişiye 40 dereden su getirdin
doğru.
deniliyor. Zamanını kendi evinden çok başkalarının evinde geçirene 40 evin kedisi deniliyor.
Evet.
Kişi acınacak halde güç koşullar altında olduğu belirtirken 40 öksüzle bir mağarada mı kaldı sorusu soru. Hep 40 Cenk. Çok çok ilginç. Mesela birbirinden farklı işlerle uğraşana 40 tarakta bezi var
evet,
deriz.
Evet.
Değil mi? Sonra işte 40 yılda bir, 40 yıl, 40 saat, 40 yılın başı, 41 kere maşallah.
41.
Yani 41. Evet. işte 40 kel ritüeli vardır falan.
Bunların
falan.
Bazılarını evet ben kitabı almamışım. Kitap. Onu fark ettim. Okurken de fark ettim geçen hafta.
Öyle mi? Hani hakikaten çok ilginç. Benim postmodern cadılarda gerçekten bakarsanız yağmur yağdırmak için yapılır o işler yani. Mesela 40 kez düğüm atılır. Uzunca bir iplik alınıyor. Her defasında bir kelin adı söylenerek bir düğüm atılıyor. Düğümler atılırken dua okunuyor gibi. Bunun gibi bir sürü şey. Yani niye okudum bunları özellikle? Hem kitabı da araya sokuşturdum farkındaysan. Postmodern cadıları da alırsanız sevinirim. Kadın erkek ilişkilerini anlatan bir kitap ve romanımsı bir kitap. Dört kadının hayatında.
Sohbetsi bir kitap sohbetsi. Bence romanımsı.
Öyle mi?
Çünkü
öyle
ben
mi?
Okurken sana da söylemiştim. Hani böyle bir reklam olsun arada. Bence
olsun,
olması gerekiyor
olsun.
Bu kitap onu hak ediyor.
Kitaba reklam yapabiliriz.
Ben okurken çok hatta hızlı okudum. Çünkü bir sohbetin içerisinde o dört kadının yanında ben oturuyorum ve sadece dinliyorum. Ben o kitabın
ne
içinde yokum.
Ne güzel bunu duymak benim.
Ama sadece orada oturup dinliyorum anekdotları ile okudum ve inanılmaz sürükleyici gitti.
Çok sevindim.
Bakış
bu zaten
çok
hoşuma
bu
gitti. Yani dört tane ayrı kadın hikayesi. Onlar içki içiyorlar ama kahve de içiyor olabilirlerdi. Şimdi 40 yılın hatırı vardır kahvede deniliyor. Şimdi oraya dönelim mi biraz? Bu 40 rakamı gerçekten bu kadar gizli mi? Nedir bu 40 rakamı?
40 rakamı tabii bağlayabileceğiniz birçok şey var. Ben de bunu araştırdım. İşte ben de kitapta yazdığımda en son Ahde Vefa'da yazdığımda benim de bilmediğim o döneme kadar şeyler çıktı karşıma. Mesela genelde dini sebepler. Tabii biz o dönemdeki Şeyh Şazeli'nin kahveyi bulması, Osmanlı'nın dini bir yapıda oluşu, Sufi tarikatının o dönemdeki çok etkinliğini varsaydığımızda mesela Alevi ve Bektaşilik'te Kırklar Meclisi var.
Kırklar
o,
meclisi
o dönemde
var,
dört evet. kapı kırık makamlı Kırklar Meydanı diye geçiyor ve Kırklar Şerbeti ilk akla gelenler mesela. Genelde baktığımız ya da kaybolan bir şeyi bulmak için Kırklara karıştı. Kaybolan bir şey
gerçekten
için diyorlar.
Gerçekten öyle derler değil mi? Evet.
Şimdi burada önemli olan tabii buradaki dini sebepler de şey yapılabilir. Bu bizim uzmanlık alanımız içerisine girmiyor ama işte hamileliğin de bu arada 40 hafta civarında 38-40 hafta sürmesi.
Tabii.
Yani bir doğum, bir
şimdi
hayatın
hep erken oluyor
çıkışı.
Genelde ama 40-40 haftada aslında tamamlanıyor çocuk gelişimi
i̇şte,
düşündüğümüz.
Peygamberliğin gelişinin 40 yaşında oluşu, ilk
ya
bağlananların 40 kişi oluşu
40,
gibi
40.
gibi gibi.
Gerçekten
lokma şerbetlerin
büyülü,
doğusa
büyülü.
Dönemleri.
Ya bak bana 40'ı çıkmak diye bir şey söyledikleri zaman
evet.
hadi canım oradan dedim ben bir de ikiz çocuklarım var feci yorgunum, perişanım, ölüyorum falan filan. O 40'ta bir mucize var. Gerçekten
evet, var.
40'ı çıkıyor. Ya bak ilişkilerde de var. Ayrılıyorsun o 40'ı çıkınca sen bir rahatlıyorsun.
bunu ilk başka bir bölümde uzun uzun
aynen.
konuşacağız.
Peki 40 yıl hatırı vardır.
40 yıl hatırda şöyle güzel bir anekdot var. Hatta bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arşivleri arasında da geçen bir hikaye. Tabii rivayet mi gerçekten yaşandı mı bilmiyoruz ama bilinen en doğru hikaye bu. Yeniçeri Kahvehanesi'nde Yeniçeri Ocakları'ndan ayrılan ve Yeniçeri olan, emekli olan kişiler başında Osmanlı subayları diyebiliriz o dönem için. Ve Yeniçeri Kahvehanesi'nde hep ileri gelenleri Yeniçeriler. Yeniçeri Kahvehanesi'ne bir Rum kaptan geliyor. ve bir kahve istiyor ve oradaki diğer yeniçeriler karşı çıkıyor. Ama kahvenin sahibi onlara kahvesini verdikten sonra iki tane kahve yapıp Rum kaptanla beraber karşılıklı sohbet ederek içiyor. O bütün eleştirilere rağmen onu yolcu ediyor. Gel zaman git zaman bir isyan çıkıyor Sisam Adası'nda ve bu isyan da haliyle o yeniçerilerin tamamı emekli olanlar dahi seferberlikle o isyanı bastırmak için savaşa gitmiş oluyorlar. Ve birçoğu ölüyor ya da esir düşüyor. Bu kahvehanenin sahibi olan kişi de esir düşenlerin arasında ve esir pazarında bir kişi alıyor. Satın alıyor tabiri çok sevimsiz geldiği için alıyor.
Alıyor ama hakikaten o dönem öyle.
O dönem öyle. Alıyor ve ıssız bir yere doğru götürüyor. Böyle dağ tepeler gibi. Kim bilir beni nasıl öldürecek artık buralara getirdiğine göre gibi düşünürken ve bir anda beni tanımadın mı diyor. Ben o Rum kaptanım. Ve hayatını bağışlıyor. O içtiğimiz kahve ve ettiğimiz sohbet. O günkü o tavrından dolayı ben seni tanıdım ve bunun karşılığını vermek istedim
bir
diyor.
Bir kahvenin 40 yıllık buna hatırı şey vardı.
Ve tabii ki rivayete göre de bu 30-40 yıl boyunca her sene buluşup beraber kahve içiyor.
Ne güzel hikaye bu. Yani aslında ötekileştirmenin ta yani insan var olduğundan beri ötekileştirme var maalesef. Dolayısıyla bunun güzel örneklerini de anlatmaya devam etmemiz lazım diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani burada kahve bahane dediğimiz kahve kelimenin bahane ucu o kadar açık ki. Yani her şeye doğru gidebiliyor. Her sohbete, her hatıra.
Ya bak kahve sunumları, işte dedik ya demin Hürrem mesela sevgiyle kahve.
Evet.
Mesela onun getireceği kahve başka olur gibi.
Doğru.
Yani böyle cilveler milveler de yaparlarmış. Fransa'da bir peynir fabrikasını gezerken Normandiya tarafında çok ilginç bir, onların biliyorsun peynirleri çok ünlüdür. Hı-hı. Fransa-İngiltere Savaşı'nda kadınlar İngiliz askerleri, köylüler, Fransız köylüleri İngiliz askerlerine aşık olmuşlarca. Fakat bir şey de yapamazlar. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Kalp şeklinde yapmaya başlamışlar peynirleri.
Aa.
Ve şimdi bugün Nöşatel isimli peynir kalp şeklindedir hala Fransa'da.
Ay çok güzel.
Yani ne kadar hoş. Yani ki, eminim ki kahveyle ilgili de böyle şeyler vardır. Sunuşlar veya ne bileyim cilveler, nasıl demin cilveli kahve var mı böyle şey?
Yani şöyle var, şimdi cilveli kahve bu sunumlardan mesela ilk aklıma gelenlerden bir tanesiydi. Hmm. Tam tersi olan bir şey var, bu kadar aşkla şu an bir anda bir cilveli peki dışında birleştiremiyorum ama mırranın çıkışı tam tersi. Mır acıdan geliyor Farsça'da ve cenaze içeceği, bizim de içimiz yansın diye.
Çok da serttir gerçekten.
Serttir ve kriterleri gereği normalde Türk kahvesi sayılmaması gerekir ama tabii ki Türk kahvesi çeşitleri arasında artık geçiyor diyebilir. Çünkü kaynatılır hem de üç kere. Yani
doğru,
bir nevi o zift kıvamı dediğimiz kıvamlara gelir ve o yanık tatlarla amacı da içimiz yansındır. Mesela bu gelir. Kahvenin Kurtuluş Savaşı döneminde Osmanlı'daki son dönemlerinde Brezilya'dan gelmeye başlamıştı. Artık gelmediği dönemler için varsayarsak Türk insanının kendi bulduğu kahve olmayan kahve çeşitleri de var. İşte nohut kahvesi gibi, işte lavanta kahvesi, kenger kahvesi, menengiç.
Değil mi? Ay ne güzeldir. O da kahve yok içinde.
Kahve yok.
Fıstıktan
fıstık
değil mi?
Olgunlaşmamış
fıstık. Bu arada
fıstık.
Biz daldık gidiyoruz kahve bahane konuşuyoruz. Baya konuşmuşuz podcast'te. Baya çok uzun olmuş. İstersen haftaya bırakalım devamını.
Bence de devam
değil mi?
Edelim.
Gerçekten devam edelim. Şöyle bitireyim mi? Ben İstanbul'daki kahveleri de çok seviyorum Cenk. Mesela şu anda kendini nerede kahve içerken düşledin? Nereye gidersin mesela?
Şimdi ben Üsküdar'dayım. Üsküdar'daki boğaz manzarasıyla o deniz kız kulesine karşı içmek çok keyifliyken niye aklım bana Pierre Loti oyununu oynadı bilmiyorum.
Olur.
Oradan da çok güzel olur.
Ben de Pera Palas'ta istedim şu anda. Onun bir kafesi vardır ya böyle çok ilginç koltukları vardır. Yan tarafı görmezsin öne doğru. Yani çok hoşuma gitti. Bir anda Pera Palas'ta içmek istedim.
O zaman biz ilk nereye gidiyoruz onu belirleyelim. Buradan çıkışta
buradan
sırayla
çıkışa gidelim. Sevgili dinleyenler merhaba dedik. Kahve bahane ile kahve bahane sohbetlerimiz devam edecek. Her türlü katkınızı, sorunuzu bekliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Balçiçek İlter ve Cenk Girginoğlu'la kahve bahane bitti.